Ayrım 12.
Şimdi Fikriye gözlerinden sel sel inen yaşları siliyordu. Mustafa Kemal durdu. Kaşları çatılmıştı. Bütün planları bozuluyordu. İki arada kalmıştı. Reddetse, Fikriye'nin sağlığında bir aksilik çıkarsa çok üzülecekti. Kabul etse, Latife'ye ne diyecekti? Hem de neden? Düşüncesini kısa kesti ve kendini bir hayli zorlayarak, "Madem istiyorsun, gel Fikriye," dedi. Yüzü iyice asılmıştı ama genç, hasta kadın sevinçten uçuyordu. "Ah paşam, ah paşam," diye Mustafa Kemal'in ellerine sarıldı. "Çok teşekkür ederim, çok, bana en iyi ilacı verdiniz." Sonra paşanın ellerini öpmek istedi ama Mustafa Kemal titizlikle çekti ellerini. Kadınların elini öpmesini her zaman yadırgamıştı. "Aynı arabada mı gideceğiz efendim?" Bu kadarı fazla gelmişti o an. Hemen hiç ara vermeden, "Hayır, bu resmi bir gezi sayılır," dedi. "Yanımda iş arkadaşlarım var. Konuşacak şeylerimiz olacak." "Bağışlayın, düşünemedim. Ama olsun, sizi arkanızdan izlemek bile dünyalara değer. Çok teşekkür ederim, çok." Mustafa Kemal bir sevgi yüzünden böylesine zora koşulmayı ilk kez yaşamıyordu. Ama sıkılmıştı. Yerinden kalktı, Fikriye'nin elini tuttu, onu kapıya doğru götürürken zorlandığı iyice belliydi. Gene de en yumuşak sesiyle konuşarak oda kapısını açtı ve gülümsedi. "Şimdi odana git. Yarın sabah görüşürüz. Çok erken yola çıkacağız." Fikriye çıktıktan sonra kapıyı kapayan paşa masaya gelip iç telefonunu açtı. Canı iyice sıkılmıştı. Sert bir tavırla, "Salih, hiçbir istediğimi yapamayacak mıyım ben?" diye öfkeyle sordu. Yaver Salih şaşırmıştı. "Ne gibi paşam?" "Öyle ya, sen odanda rahat rahat otur ve bana sor yalnız ne gibi paşam." "Bizim düzen bozuldu yaver, haberin olsun. Gören de beni dünyanın en güçlü adamı sanır. Ne olacağı var mı? Fikriye geldi az önce. Beni de Bursa'ya götür diye tutturdu. Özürler, yalvarmalar, gözyaşları. Bilirsin böyle şeylere dayanamam. Sevmem de. Bu son ricamdır," gibi açıklı sözler. "Olan oldu. Sonunda onu da götürüyoruz. Anlıyorsun değil mi?" Salih'in cevabı kısaydı. "Anlıyorum efendim." "Öyleyse gereğini yap." Salih Bey inanılmaz şaşkınlıklar içinde bırakarak telefonu sertçe kapattı. O anda hiçbir şeyin tadı ve önemi kalmamıştı. İkinci düş kırıklığı. Beyaz evin bahçe kapısından sokakta bekleyen otomobil görünüyordu. Uşakların biri terastan elinde iki bavulla inerken Latife Hanım onun ardından geliyordu. Üzerinde koyu bordo renginde uzun, bol bir manto. Bu mantonun arka yakasında büyük, dökümlü bir kapişonu vardı. Latife yine bordo bir krep bir manla sıkma baş yapmış, bej güderi eldivenleri ve şemsiyesi elinde telaş, heyecan, sevinç karışımı bir şaşkınlıkla bahçeye iniyordu. Ahmet Efendi bahçe kapısındaydı. Şoför ise arabanın yanında. İkinci bir hizmetkar elinde yiyecek ve meyve sepetleriyle geldi. Bir kadın hizmetkar büyük anneyi kolundan tutarak bahçeye indirdi. Latife nefes nefese seslendi. "Ahmet Efendi, sepetleri benim yanıma yere koysunlar. Termosu unutmuşlar mı bak? Öne koyma onu lütfen, öne koyma. Gazeteler olacaktı, onları da arkaya. Kitabım, çantam..." "Tamam küçük hanımefendi, her şeyi istediğiniz gibi düzenledim, siz merak etmeyin." Bu sahneyi arkadan seyreden Refika Hanım dayanamadı ve seslendi. "Latife, daha şimdiden helak oldun. Yoruldun yavrum, biraz nefes al." "Evet büyük anne." "Bizi habersiz bırakmazsın değil mi canım?" "Tabii güzelim, hiç bırakır mıyım?" İşte tam bu sırada postacının otomobile yaklaşıp orada durduğunu ve telgraf var diye seslendiğini bahçedekiler gördü ve duydu. Ahmet Efendi merakla soruyordu. "Telgraf mı? Kime?" Postacı yine seslenerek yanıtladı onu. "Uşakizade Latife Hanım'a." Merak, korku ve sezginin verdiği heyecanla Latife de karıştı bu konuşmaya. "Ahmet Efendi ne oluyor orada?" "Bir telgraf daha gelmiş." Ve postacı tamamladı haberi. "Ankara'dan." Ahmet Efendi telgrafı alıp hemen Latife'ye getirdi. Genç kadının korkudan, heyecandan rengi uçmuştu, elleri titriyordu. kağıdın katlarını açarken içinden dua ediyordu. Allah'ım bir aksilik olmasın. Ne olur bir aksilik olmasın. Ne yazık ki içinin bir yanı o aksiliğin kapıya dayandığını söylüyordu. Genç kadın telgrafa baktı. Rengi uçmuştu. Korkudan kağıdı büsbütün açamıyordu. Ahmet Efendi nezaketle karşısından çekilirken büyük anne yanındaki kızın koluna asıldı. O da iyi bir şeyler dönmediğini sezmişti. Sonunda Latife kağıdı açtı, okudu ve gözlerini kapadı. Sesi bile çıkmıyordu. Fısıldı halinde. Olamaz, olamaz dedi. Bayılacak gibiydi. Yaşlı hanımefendi olacağı buydu diye sallandı. Hizmetkarlardan biri bir bahçe iskemlesi koşturdu. Ahmet Efendi usul usul geri geldi ve cesaretini toplayarak sordu Latife'ye. Ne oldu efendim? Kimden? Latife bahçedeki o ölümcül havayı bozup toparlanmaya çalışırken fısıldadı. Paşa hazretleri, rahatsızlanmış, Bursa gezisi iptal edilmiş. Gidemiyorum, kimseyi de görmek istemiyorum. Kimse rahatsız etmesin beni. Uzun mantosunun eteklerini toplayıp merdivenleri koşa koşa çıkarken gözlerinden yağmur gibi akan gözyaşları yüzünü yıkıyordu. Biri büyük hanıma acele bir bardak çiçek suyu getirdi. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir Paşa, Refet Belen Paşa Bursa'ya doğru yola çıkan kafilenin ilk arabasındaydılar. Kimse konuşmuyor, sessizlik Mustafa Kemal'den kaynaklanıyordu. Çünkü o derin düşüncelere dalmış, yüzü asık, kaşları çatılmış, kendi içinde kendisiyle halleşiyor o sıra. Hangisiyle uğraşacağım? Rauf İsmet çatışmasıyla mı? Latife Fikriye ikilemiyle mi? Anamın hastalığı, Makbuş'un dertleriyle mi? Bu iş olacaksa, Latife ile olması yakışık alıyor. Akıl bunu gerektiriyor. Ama onunla evlenirsem, Fikriye ortada kalacak. Ya da hastalığa dayanamayacak, ölecek kadın. Düşünüyorum da, hayatım boyunca bu korkuyu yaşadım ben. Anam ölecek. Ya anam ölürse, benim yüzümden ölürse, benim hasretimden ölürse diye. Sonra vatan. Dara düşmüş, dertli vatan. Düşmanlar başına üşüşmüş. Savaşlar, isyanlar, bölünüp dağılmalar, kurtarılması gereken sahipsiz kalmış vatanım. Artık hastalık falan istemiyorum. Bıktım hastalıklardan. Nefes almak istiyorum, huzurla. Bu iki kadını birbirinden uzak tutabilmek için güreşmek de istemiyorum. Sıkıldım. Arkadaşlarıma bakıyorum. O onunla dargın, bu bununla rekabette. Herkes önce kendini düşünüyor. Kimse önce memleketi düşünmeyi akıl etmiyor. Aslında Fikriye'ye de aşık olmadım ben. Kime aşık oldum peki? Evet, Fikriye'nin aşkı hoşuma gitti. Teslimiyeti, zarafeti. Ne var ki? Belki de insanın hiç mücadele etmeden kazandığı şeyler bir süre sonra önemini kaybediyor, hafifliyor, can sıkıyor. Oysa Latife savaşçı. Her şeyin bedelini, istemesini biliyor. Kolay verici değil. Kavga etmesini seviyor. Hazır cevap. Ama, amması var işte. Sonunda bu yoğun sessizliğe dayanamayan Karabekir Paşa sordu. Paşa, nerelere gittiniz? Uzaklardasınız, daldınız. Daldınız ve bizi unuttunuz. Düşünüyorum, bir kahve olsaydı, iyi olurdu doğrusu. Refet Paşa da lafın ucunu kaçırmamak için sohbete katılıyor. 10-15'i buluyor mu günde paşam? Hiç saymadım ama ne kadar verseler o kadar içerim doğrusu. Refet Paşa bu kez şoföre seslendi. Oğlum, uygun bir yerde duralım. Salih'in arabasında herhalde kahve düzeni vardır. Mustafa Kemal Paşa şimdi içtenlikle gülüyordu. Hay yaşayasın diye Refet Paşa'nın dizine elini koydu ve içinden geçirdi yine. Bizim Latif ne güzel kahve yapıyordu sabahları. Barut gibidir şimdi öfkeden. Hafifçe bıyık altından gülerek ama üzüntüsünü de yaşayarak sürdürdü düşüncesini. Hasta hasta Bursa'ya gittiğimizi de duyarsa bakalım neler göreceğiz. Latife olanlardan gerçekten yaralanmış, ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. Mektup yazıyor. Birkaç satırdan sonra öfkeyle kağıdı buruşturup atıyor. Yine başlıyor, yine yırtıyor. Birkaç kereden sonra öfkeyle kalkıyor, odada dolaşıyor, kalem elinde, bazen bu kalemi dişliyor ve iş içinden konuşuyor. Telgrafa cevap yok, mektuba cevap yok, gönlümüze cevap yok. Sanki dar-ı dünyada bir latife yokmuş gibi. Peki bu Salih'e ne oldu böyle? Ne oldu bu Ankara'ya? Ankara dedim de yine kalemi kemirmeye devam ederek bak dedi kendine. Bak, neden Anadolu Ajansı'na sormuyorum acaba? Budala kız, paşa gerçekten hastaysa en iyisini onlar bilir. Paşa politik olarak hastaysa en iyisi müdüre bir telefon edeyim. Telaş ile defterleri karıştırdı, numarayı aradı, buldu, çevirdi. Alo, Anadolu Ajansı İzmir Şubesi mi? Efendim, ben Uşakizade Latife Muammer. Müdür beyle görüşmek istiyorum. Teşekkür ederim. Onu hemen müdüre bağladılar. Alo, müdür beyefendi, nasılsınız efendim? İşin protokol sözcükleri bitince Latife hemen sordu. Efendim, paşamızdan bir haber var mı diye soracaktım. Acaba bana yardımcı olabilir misiniz? Müdürün cevabı Latife'yi sanki fazla şaşırtmadı. Sakin sakin, Bursa'dalar öyle mi? Diye sordu. Gereken bilgileri aldı, paşanın rahatsızlığı politikti demek ki. Kime karşıydı bu politika? Herkes Bursa'da olduğuna göre. Latife her şeyi şimdi açık seçik anlıyor ve kendine soruyordu. Ama neden? Ve Mustafa Kemal Bursa'da. Balkonda Fevzi, İsmet, Karabekir, Refet Paşalar ve öbür askeri kişiler, Bursa sivil yönetim mensupları ve Gazi Mustafa Kemal. Aşağıda on binlerce kişiyi bulan bir kalabalık. Bayraklar, konfetiler, kadınlar, çocuklar, öğretmenler ve öğrenciler. Ve başkumandan Mustafa Kemal Paşa konuşuyor. Kalabalıkta ses yok. Sadece kıpırdanmalar ve sık sık konuşmayı kesen alkışlar. Bu yorucu alışveriş zevkli olduğu kadar hırpalayıcı da. Zaten o günler bütün ülke ayakta, heyecan ve soru dolu. Ve Mustafa Kemal kalabalığın odak noktasında bir yazgıyı tüm Bursalılarla birlikte yaşadığı o anda bile içinin bir yanı kişisel dertlerinin, sorunlarının çalkantısı içinde. Yakınındaki birkaç kişinin dışında bu gerçeği bilen kimse de yok. Herkes sadece ondan bekliyor, istiyor, soruyor, planlarının uygulanması için medet umuyor. Belki de yalnızlık dedikleri işte budur. Gece Bursa Belediye Başkanı'nın evinde misafir kalıyorlar ve yatak odalarının birinde telaşlı olaylar var. Yatak henüz açılmamış. Fikriye Hanım odadaki bir kanepeye uzanmış. Baygın yatıyor. Başında Ser Yaver Salih, Emir Eri Ali Çavuş ve Bursa Belediye Başkanı ile eşi ve iki doktor var. Az sonra haberi alan paşa da yanlarına geliyor. Doktorlardan biri Mustafa Kemal'i, "Önemli değil paşa hazretleri," diye karşılıyor. "Sanırım bir isteri nöbeti efendim. Belli ki çok heyecanlanmış. Ayrıca rahatsız olduğu için sinirler tahammül edememiş. Çözülmüş efendim. Kendisine koramin iğnesi yaptık. Teskin edicidir. Biraz sonra uyur. Sabaha bir şeyi kalmaz." Mustafa Kemal doktora, "Teşekkür ederim doktor," dedikten sonra ev sahiplerine dönerek şu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyor. "Tedavi için İsviçre'ye gidecek. Zannediyorum korkuyor. Sizleri de rahatsız ettik. Beyler, hepinize iyi geceler efendim. Lütfen istirahatinize bakın. Salih, sen de lütfen bana bir kahve söyler misin? Al ve odama gel." Paşa odadan çıktıktan sonra ev sahibesi hanım ışıkları azaltıyor, kapıyı kapatıyor, herkes odasına çekiliyor. Şimdi Mustafa Kemal ve başyaveri Salih, Gazi Paşa için hazırlanan yatak odasında karşılıklı oturuyorlar. Mustafa Kemal kahvesini içmiş, ceketsiz yelekli, kravatını da çıkarmış, kollarını sıvamış, yorgun. Bir sigara aldı, sehpaya vurdu ama Salih, yumuşak ve nazik, sigarayı elinden aldı. "İçmeyin artık paşam, hiçbir vücut dayanamaz bu kadar eziyete." "Sıkıldım be çocuk, bu kız ölecek, belki de bunu istiyor. Bu kadar ağlayacak ne vardı bilmiyorum. İnsan sevdiği adama izin ver senin yanında öleyim diye asılırken o adama neylesine eziyet ettiğini düşünmez mi hiç? Anlamıyorum. Kadınlar böyledir paşam. Bilmez miyim? Bizim yaver de böyle mi olacak dersin? Hiç sanmam, onun sırtı kavi, fark ediliyor. Veri bak Salih, biz işlerimizi düşünelim. Yarın sabah Yusuf Kemal tavsiyem üstüne hariciye vekilliğinden istifa edecek. Adam çok anlayışlı, şeker gibi adam. Teklifimi dinledi, siz merak etmeyin dedi, o kadar. İsmet'i onun yerine getireceğiz. Rauf biraz daha kabarıp köpürecek. Biri ne kadar anlayışlı ve kolaysa, öbürü o kadar zor ve inatçı. Asla kendi anlayışından vazgeçmiyor. Ama başka çaremiz yok. İsmet Mudanya'da mütarekeyi nasıl hallettiyse, Barış'ı da Lozan'da öyle çözecek. Buna inanıyorum. Ancak onun hırçın, inatçı ve ihatalı zekası bu işin üstesinden gelebilir. Başkalarına güvenemem bu konuda. Kimler var karşısında bir düşün. Poincare'ler, Lloyd George'lar, Lord Curzon'lar, Bombard'lar, Çiçerin'ler ve de bizden, İsmet'i yemek için bekleyen kurtlar. Düşün bir kere, iyi düşün. Ankara'ya vakitlice dönelim Salih, yoruldum ve sıkıldım. Bu geziden neler umuyorduk, neler bulduk. Bu kadar özel konuların böylesine ortaya saçılıp dökülmesi de sıkıyor beni. Rafet diyorum, İstanbul'a giderken Fikriye'yi de götürse, bakılsın bu çocuğa, iyi bir tedavi görsün. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Salih'in bu gibi hallerde titreyen dudakları büzülmüştü. İçinin rengini yine de belli etmeyerek, üzülmeyin paşam, her şey yoluna girecektir dedi. Siz üzülmeyin yeter ki, bize siz lazımsınız. Ben dönüşümüzü hazırlarım, biraz dinlenin şimdi. Başını sallayan Mustafa Kemal ayağa kalkmıştı. Ali Çavuş kitaplarımı getirsin dedi. Sonra elini Salih'in omuzuna koydu. Allah rahatlık versin arkadaşım, sen de benimle birlikte helak oluyorsun diye gülümsedi. Mavi gözleri koyu yeşile dönmüştü sanki. Baş yaver, acı patlıcanı kırağa çalmaz, hiç düşünmeyin beni diyerek odadan çıktı. Dönüş yoluna çıkmışlardı. Ertesi sabah erkenden Mustafa Kemal'in arabası yine öndeydi. Karşıdan gelen bir arabada da Halide Edip Hanım, Adnan Bey ve iki genç subay vardı. Arabalar karşılıklı durdu. Mustafa Kemal onları fark edince hemen arabasından atladı. Karşısındakiler de indiler. Herkes saygıyla paşanın elini sıkıyor, o da bu sırada Halide Edip'in elini öpüyordu. Hal hatırı sorarken bu eli bırakmadı. Ama az sonra Halide Hanım izin isteyerek arkada duran arabayı işaret etti ve ona doğru yürüdü. Mustafa Kemal ikinci arabanın kapısını açtı. Halide Hanım arabanın sağ köşesine kıvrılmış yatan Fikriye'yi selamladı. Fikriye'nin hali Halide Hanım'da şok etkisi yapmıştı. Olayı çok sonraları şöyle anlatacaktı. Fikriye Hanım'a veda edebilir miyim diye sorduğum zaman paşa arkadaki arabanın kapısını açtı. Kendisi geri çekildi. Fikriye Hanım kürklere sarılmış oturuyordu. Ellerimi yakaladı. Çok zayıf görünüyordu. Değişmişti. Hasta olduğu anlaşılıyordu. Gülümsemek için güçlük çekiyordu. Bu yüz bir ızdırap maskesiydi. Ben Avrupa'da bir sanatoryuma gideceğim. Doktorlar iyi olursun diyorlar dedi. İnşallah Fikriye Hanım. Keşke bu kadar uzatmasaydınız deyince, ben gitmek istemedim ama paşa çok ısrar etti diye cevaplandırdı beni. Bir iki gün İstanbul'da kalacağım. Birkaç günde Paris'te kalıp kendime giyecek bir şeyler yaptırmak istiyorum diye gülümsedi. Zavallı. Görünür bir endişeyle yüzümü inceliyor. Paris modeli giyeceklerle yeniden göze gireceğini umuyordu. Gözyaşlarımı zor tutabildim. Boynuna sarıldım. İyi olacaksınız dedim. Yanaklarımdan öptü beni. İnşallah dedi. Özel yaverden baş yavere. Halide Edip Hanım'ın Fikriye Hanım adına üzülmesi kadar o günler baş yaver Salih Bey de Latife Hanım adına acı çekiyordu. Çaresizlik içindeydi. Olayları kendi akışına bırakmaktan başka yapacağı hemen de hiçbir şey yoktu. Gerçi baş yaver Mustafa Kemal'in her zaman yakınında olan, her sırrını, her derdini paylaştığı en yakın arkadaşıydı. Hep Atatürk'ün Yanında adlı babasıyla ortak anılar kitabında Cemil Bozok şöyle anlatıyordu bu yakınlığı. Hep Atatürk'ün yanında olduğu bilinir Salih Bozok'un. Çocukluk ve okul arkadaşı, hatta uzak bir akrabalık. İlk subaylık yılları, daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar yaveri, Kısa bir aralıktan sonra Kurtuluş Savaşı yıllarının Ankara'sında yine birlikteler, yine Atatürk'ün yaveri. İkinci mecliste Salih Bozok, Yozgat milletvekilidir ve yine hep Atatürk'ün yanındadır. Büyük Önder'in öldüğü ana kadar da başucunda. Ama Salih'in sakin, dengeli, sabırlı mizacıyla Latife Hanım'ın hızlı, heyecanlı, tek yönlü yapısı karşı karşıya gelince başyaver birlikte yaşadıkları ortamda gerekli olan sakinlik ve huzur koşullarını sağlayamıyor, bir anlamda şaşkına dönüyordu.